Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Amerikalı yeni Müslüman kadın Gina Kolar şöyle diyor: İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı ve yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığımı bilemiyordum.
Dünyada hakikat, adalet ve huzur peşinde olan insanlar son ilahi ve en mükemmel dine yönelmeye devam ediyor. Nerede İslami kaynaklara ve Müslümanlara ulaşma imkanı varsa bu semavi din daha çok yayılıyor. Bir başka ifadeyle insanlar İslami talim ve değerlerle tanıştıkça bu semavi dine yönelik de bir o kadar fazla oluyor.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Mentone bölgesi, İslam dininin hızlı bir şekilde yayıldığı bölgelerden biridir. Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin Washington'daki medya sorumlusu Ahmet Rahab bu konuda şöyle diyor: Mentone bölgesinde kadınların İslam dinine eğilimi, özellikle Latin Amerika kökenli kadınlarda çok hızlı bir şekilde artıyor. İslam diniyle birlikte kimliğini ve huzurunu yeniden kazanan bu kadınlardan biri Gina Kolar'dır. Kolar şöyle diyor: İslam dinini benimsedikten sonra bundan önce asla tecrübe etmediğim yeni ve huzurlu bir yaşama kavuştum.
Gina Kolar çocukluk çağında Meksika kökenli Amerikalı annesini kaybetti. Babası ise Kafkasya yöresindendir. Gina Hristiyan bir ailede büyüdü. Fakat hiçbir zaman kilisede kendisini huzur içinde hissetmedi. Gina bu konuyu şöyle anlatıyor: Hristiyan olduğum günlerde kafamda birçok soru işareti vardı. Fakat hiçbirine cevap bulamıyordum. Bana sadece bazı şeylere inanmam gerektiği söyleniyordu. Fakat bu cevap beni ikna etmeye yetmiyordu.
Ancak Gina Kolar şimdiye kadar hiçbir tahrifata uğramayan ve tüm sorulara en iyi cevapları olan başka bir din ile tanışma fırsatı buldu. Gina, üniversitede yeni yeni Müslüman olan bir matematik hocası ile tanıştı. Bu tanışma Gina'nın insanları aydınlatan ve insan yapan İslam diniyle tanışmasına zemin hazırladı. Gina Kolar, hocasıyla evlendikten sonra İslam dini hakkında araştırma yapma fırsatı buldu ve sonunda bu dinin en mükemmel semavi din olduğuna karar vererek resmen Müslüman oldu.
İslam dini insanların bireysel ve sosyal yaşamında derin değişikliklere yol açıyor ve sonuçta bu semavi dine inanmalarına ve huzura kavuşmalarına vesile oluyor. Yine Kolay bu konuda şöyle diyor: İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı ve yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığımı bilemiyordum.
İslam dini insanlara şeref ve kerametine büyük saygı gösteriyor ve hatta insanın Allah Teala'nın yeryüzünde halifesi olabileceğini vurguluyor ve İsra suresinin 70. ayetinde şöyle buyuruyor: Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtaları ile karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah'ın üzerinde vurgu yaptığı bu ayetin ilginç ve eğitici noktalarından biri, insanlara pak ve helal rızıklar verilmiş olmasıdır. Bir başka ifadeyle, her yiyecek veya her içecek insan kerametine ve şanına yakışmaz. Bu yüzden yine büyük bir sevinç ve mutlulukla şöyle diyor: Sırf partilere katılmak ve şarap içmek ve sanal sevinçleri yaşamaktan ibaret olan bir yaşamdan mana ve manevi kavramları derin olan farklı bir yaşam tarzına yönelmiş oldu.
İslam dini izleyenleri için çok yapıcı öğretileri bulunuyor. Bu öğretiler onlara yaşam sorunlarına karşı direniş gücü veriyor ve Allah Teala'ya daha yakın durdukları hissini yaratıyor. Sadakat, hayırseverlik, iyilik ve ihsan, fedakarlık, iffet, paklık, şecaat ve günahtan uzak durma, İslam dininin daha iyi bir yaşama doğru hareket etmek üzere öğretilerinden bazılarıdır.
Yine kolar sabır gibi güzel bir sıfatı İslam öğretilerinden kendisine büyük yardımda bulunan bir öğreti olarak tanınıyor ve şöyle diyor: İslam dini insan davranışı üzerinde fevkalade etkilidir. İslam dininde sabırlı olmayı öğrendim ve bu yüzden Müslüman olduktan sonra sabırlı bir insana dönüştüm.
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde ve hadislerde sabırlı olma üzerine sık sık vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 153. ayetinde şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. İslam peygamberi de sabrı 3 çeşit olarak biliyor ve şöyle buyuruyor: Sabır 3 çeşittir. Günaha karşı sabır, itaatte sabır ve günahı terk etmekte sabır.
Kuşkusuz Bayan Gina Kolar gibi yeni Müslümanlar daha fazla sabırlı olmaları gerekiyor. Zira onlar genellikle şeytani vesveselerin fazla olduğu günah dolu ortamlarda yaşıyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'in de buyurduğu üzere sabır ve iman gücüyle Müslüman olmanın doğurduğu zorluklara karşı direnmeleri gerekiyor. Gina Kolar bu konuda şöyle diyor: İslam dinini seçtikten sonra birçok arkadaşımı kaybettim. Zira onlar şimdi beni terörist telakki ediyor.
Ancak Gina Kolar büyük bir iman ve özgüvenle şöyle diyor: Ben tüm benliğimle İslam dinini tüm beşeriyet için barış habercisi biliyorum. Ve eleştirilere aldırmadan büyük bir onurla inancımı koruyorum. Kuşkusuz Bayan Gina Kolar'ın sırf dinini değiştirdiği için terörist olarak telakki edilmesi büyük bir talihsizliktir. Oysa bu insanlar onu daha önceden tanıyan insanlardır. Fakat tüm bunlar Batı medyasının İslam dinine karşı yürüttüğü karalama kampanyasının sonucudur ki bu barışsever dini şiddet yanlısı olarak görüyorlar.
Aslında Bayan Gina Kolder'in Amerika toplumunda kendisine yönelik ayrımcı bakışına yönelik tutumu ilginç ve takdire şayandır ve İslam dini sayesinde kavuştuğu huzurun işareti sayılır. Gina bu konuda şöyle diyor: İslam dinini benimsediğim için ayrımcılıklara maruz kalıyorum fakat bunlar benim için değerlidir. Zira şimdi Müslüman olduktan sonra şimdiye kadar hissetmediğim bir huzuru tecrübe ediyorum.
Aslında huzur sözcüğü tüm yeni Müslümanların İslam dinini benimsedikten sonra kavuştukları bir his olarak beyan ettikleri sözcüktür. Bu duygu başlı başına İslam dinini şiddet dini olarak tanıtan, Batı medyasının yalan propagandasını çürüten bir duygudur. Bu duygu çok narin bir duygudur. Zira İslam dinini benimseyen bu insanlar, maddi yaşamın gürültülerinden ve geçici zevklerinden uzak bir şekilde derin bir huzura kavuşmuş ve ruhsal ve manevi ihtiyaçlarına gidermiştir. Ra'd suresinde şöyle geçiyor: Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Bayan Gina Kolder büyük bir zevkle İslami hicabını koruyor ve bu konuda ilginç bir tabiri kullanarak şöyle diyor: Başörtümü başıma örttüğümde Allah Teala'nın beni gördüğünü ve başıma rahmetini yağdırdığını hissediyorum. Şimdi İslami davranışların ve İslam dininin vurguladığı değerlerle Amerikalı dostlarım için bir örnek olabildim ve onlara da yeni bir hayata davet edebildiğim için çok mutluyum. Gerçekte batılı ülkelerde kim Müslüman olursa ve bu dinin öğretilerine uyarsa başkaları için bir örnek oluşturuyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı internet sitemiz olan www.parsode.ir'den veya Tarhan Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Bu arada istek, görüş ve eleştirilerinizi turkish@devriyes.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün İran halkı edebiyatında önemli bir yeri olan ve cadı masalları olarak da bilinen peri masallarını ele alacağız. Ardından her hafta olduğu gibi bir de öykümüz var.
İran ve dünya halk edebiyatında belki de en çok sevilen ve insanları etkileyen edebiyat dallarından biri peri masallarıdır. Peri masalları genellikle sözlü edebiyatın bir parçasıdır. Peri masalları dilden dile dolaşırken aynı zamanda yazılı eserleri de yansıyarak milyonlarca muhatabına ulaşmaktadır. Ama yine de peri masallarının en ünlüleri sözlü anlatılan ve halk kültürünü yansıtan masallardır. Gerçi günümüzde bu tür masalları sevenler bu masalları yazılı hale getirerek bütün halk kitlelerinin ilgisine sunmuştur. Sözlü edebiyat araştırmacılarına göre peri masalları insanların zihninde her şeyin ve her olgunun büyüleyici ve doğa ötesi ve insan gücünün ötesinde bir güce sahip olduğunu hayal ettiği dönemlere aittir. Bir zamanlar insanlar ne zaman bir sıkıntı yaşarsa doğa ötesi büyüleyici güçlerin onların yardımına geleceğini ve onları içinde bulundukları zor durumdan ve tehlikelerden kurtaracağını düşünürdü.
Gerçekte efsaneler ve mitolojiler insanlar yaşadığı ortamı tanımadığı ve bu yüzden tanımadığı her şeyi perilere ve doğa ötesi güçlere isnat ettiği dönemlerin mirasıdır. Halk kültürü araştırmacılarına göre sihir ve büyülerle ilgili efsanelerin içeriğinden ilk insanların eşyaların canlı olduğunu ve kişilik sahibi olduklarını veya bitkiler ve hayvanlar ve hatta uzaylı yaratıklarla konuşabileceklerini hayal ettiklerini anlamak mümkün. Aslında bu gibi masallardan insanların ne zaman doğada herhangi bir tanımadık olgu karşısında kendilerini güçsüz hissettiklerinde türlü yollardan çevrelerinde hayal ettikleri doğa ötesi güçlere sığındıklarını ve onlardan destek beklediklerini anlayabiliriz.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde yoksul bir adamın eşini evden kovduğunu anlattık. Yine kadının soğukta ve karda sığınacak bir yer ararken tertemiz bir mağara bulduğunu ve oraya sığındığını, mağara büyük sürüsü olan bir cüceye ait olduğunu anlattık. Cüce kadını anne olarak kabul etti ve kadın daha sonra kocasını ve çocuklarından mağaraya getirdi. Bir gün cüce babasına kralın kızını istemeye gitmesini söyledi. Adam da yoksul vaziyette kralın sarayına gitti. Kral adamla alay etmek için cücenin evinden saraya kadar dizilen kara develerin üzerinde altın ve gümüş yüklemesini ve ancak bu şartla kızını isteyebileceğini söyledi. Baba durumu cüceye anlattı. Cüce de kabul etti ve evinden saraya kadar develeri ve altın ve gümüş yüklerini sıraladı. Şimdi öykümüzün devamını hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Kral develerin toplanmasını emretti fakat en son devenin ardında cüce keçinin boynuzu üzerinde oturmuş saraya doğru geliyordu. Saraya gelince kral cüceye şöyle bir baktı. O güne kadar bu kadar küçük bir insan görmemişti. Cüce kralı selamladı ve kral da karşılık verdi. Cüce postunu yere serdi ve üzerine oturdu. Baba da o sırada kralın kızını oğluna istediğini söyledi. Kral bu manzara karşısında şaşakalmış, artık hiçbir söz edemiyordu ve mecburen kızını cüceye vermeyi kabul etti. Bunun üzerine kentte 7 gece 7 gündüz şenlik düzenlendi ve 7. gece kralın kızıyla cücenin nikahı kıyıldı. Ardından gelini keçiye bindirdiler ve cüce de postunu keçinin sırtına attı ve kendisi de keçinin boynuzuna bindi ve mağaranın yolunu tuttu.
Kral hala şaşkındı ama biraz kendine geldi ve adamlarını gelin ve damadın nereye gittiklerini öğrenmek üzere peşlerinden gönderdi. Kralın adamları gelin ve damadı takip etti ve mağaraya vardı. Ancak mağaranın içine girdiklerinde aslında bu mekanın mağara değil büyük bir saray olduğunu ve içinde ne ararsam bulunduğunu gördü. Nitekim gelin ve damadın peşinden ne kadar insan geldiyse hepsi mağaraya sığdı. Ardından herkese o güne kadar yemedikleri ve görmedikleri yemekler sunuldu. Kralın adamları aradı aradı ama bu yemekleri kimin hazırladığını öğrenemedi. Kralın adamları saraya döndü ve tüm gördüklerini bir bir krala anlattı ve cücenin dev mi, cin mi, ne olduğunu çıkaramadıklarını belirtti. Kral ise artık iş işten geçtiğini ve sözünden dönemeyeceğini düşündü.
Neyse, cüce ve kralın kızı mutlu bir yaşam sürdürmeye başladı. Ta ki bir gün cüce eşine şöyle dedi. Ben sürüyü otlatmaya çöle götürünce sen şu posta göz kulak ol. Sakın yanmasın. Bu post benim kuyruğumdur. Eğer yanarsa artık beni göremezsin. Bu durumda demir ayakkabı giyerek ve eline demir asa alarak beni bulmak için yola çıkman gerekir. Ayakkabın süzgeç gibi, asan da iğne kadar inceldiğinde İşte o zaman beni bulabilirsin. Cüce bu sözlerin ardından eşinin parmağına bir yüzük taktı ve yüzüğün büyülü olduğunu ve bir gün işine yarayabileceğini söyledi.
Bir iki yıl böyle geçti. Bir gün kralın kızı kendi kendine şöyle dedi. Şu post nedir ki eşim her gün sakın yanmasın diye tembihliyor. Şunu bir kez deneyeyim, bakalım ne olacak? Bunun üzerine kız postu yanan fırın içine attı. Post yanar yanmaz cüce ortaya çıktı ve yandım, yandım diye bağırmaya başladı. Ve ardından kralın kızına şöyle dedi. Neden bunu yaptın? Şimdi ben kaybolacağım ve sana dediğim gibi beni bulmak için demir ayakkabı ve demir asa kullanman gerekir. Kız yaptığına pişman oldu ve üzüntüden ne yapacağını bilemedi. Sonunda demirci dükkanına gitti ve kendisine demir ayakkabı ve demir asa yapmasını istedi. Demir ayakkabı ve demir asa hazırlanınca kız yola çıktı. Yürüdü, yürüdü, ovaları, dağları, ırmakları geride bıraktı. Ayakkabısı süzgeç gibi ve asası iğne gibi olunca bir kente vardı. Ama kentte hiç kimse yoktu. Kentin içinde dolaşmaya başladı. Birden birilerinin bir kuyunun başında toplandığını ve kuyudan su çekerek yandım, yandım diyen birinin üzerine döktüklerini gördü. Kız kendi kendine sakın bu benim cücem olmasın diye düşündü. Birden kocasının ona verdiği yüzüğü hatırladı. Yüzüğü içi su ile dolu olan kovanın içine attı. Suyu yandım yandım diyen kişinin üzerine döktüklerinde bu kez sakinleşti ve bir köşeye çekildi. Kız baktı, kocasını tanıdı. Kocası sitem etti. Bak, gördün mü bana ne yaptın? Sana söylemiştim, o post benim kuyruğum diye. Neden onu yaktın? Kız özür diledi ve ikisi birlikte Allah'a şükretti ve birlikte yola çıkarak mağaraya döndü. Mağaraya döndüklerinde anne, baba ve çocukların sürüleri otlattıklarını gördüler. Onlar da cüceyi ve gelini görünce çok sevindiler. O sırada cüce macerasını anlatmaya başladı. Ben periyim. Akrabalarıma küstüm ve burada bu mağarada yaşamaya başladım ve sürü ve yuva sahibi oldum. Hep birlikte tekrar Allah'a şükrettiler ve mutlu bir yaşam sürdüler.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Programlarımızı parsi.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, unutulmaz görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hazreti İsa Mesih'in dinine göre Hristiyanlık inançları yolunda canını veren insana şehit denir. İran'ın Ermeni toplumu 8 yıllık kutsal sanma yılları sırasında Hakk'ın batıla karşı mücadelesinde İslam mücahitleri yanında parlayarak bu savaş meydanında kahramanca bir duruş sergileyip kimileri şehit kimileri gazi veya esir oldular. Ermeni toplumu kutsal sanma döneminde 104 askeri ve sivil şehidini İslam İnkılabı ülkeye takdim etmiş. Bu sayıdan 4'ünün cansız bedenine hala ulaşılmamış. 143'ü gazi ve özgürlüğüne kavuşan esirlerdir. Bu kahraman mücadelecilere paralel olarak yaklaşık 30 Ermeni kadın, erkek ve çocuk zalimane bombardımanlar altında şehit olmuşlar. Böylesi fedakarlıklara benzer durum Asuri Hristiyanlar arasında görülüyor. Ermeni toplumundan yüzlerce gazi ve esirin ortaya çıkması, ülkeyi savunmada dil, ırk ve mezhebin kriter olarak görmeyen bu milletin tek bir ad içinde kendi kimliğini ve ülkesini savunmasının destanıdır. İşte tüm bu anlatılanlar yetenekli ve yüce İranlı ruhun göstergesidir.
Ermeni şehit aileleri ve diğer mezhebi azınlıklar 8 yıllık kutsal savunma yıllarında kendi ciğerparelerini bu ülkeyi savunmak için diğer ailelerin evlatlarıyla omuz omuza savaş meydanına doğru gönderdiler. Bu vatan evlatları diğer Müslüman mücahitler gibi bu ülke toprağının bir karışını bile ecnebi eline düşmesin diye kendi canı ve malını feda etmiştir. Bir din adamı ve Tahran Ermeni Hilafet Konseyi üyesi olan Narsisyan şöyle diyor. Ülkemiz İran renkli çiçekler diyarıdır. Bu çiçeklerin çeşitli rengi de olsa bir yönüyle yani tevhidde birdir. Kavimler, lehçeler ve farklı dinlerden oluşan bu çiçekler ülkede hepsi yaşıyor ve vatanın tehlikeyle karşılaştığı takdirde vatan uğruna canlarını bile vermeye hazırdırlar. Yüce bir değere sahip olan şehadet tüm tevhidi dinlerde vurgulanmıştır. Örneğin Hristiyanlıkta ülkesi için kanını döken insana şehit denir. Ayrıca Hazreti İsa aleyhisselam kendi yarenlerine güzel bir buyruğunda şöyle okuyoruz. İnsanın kendi arkadaşları için canını feda etmekten büyük sevgi bulunamaz. Narsisyan sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. Şehitler Hazreti İsa aleyhisselamdan aldıkları bu emri yerine getirdiler. Ve o yüce sevgiyle kendi canlarını verdiler ve böylece bu yolda kendi sevgilerini ispatlamış oldular. Şehitler şehadet yolundan giderek kendi ülke, din ve Allah'larını ne kadar sevdiklerini ispatladılar ve dökülen bu kan bizim toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumanın ve özgürlüğümüzün tohumu oldu. Şehitlerin namı bizi birleştiriyor.
Bir gün habersiz evlerine gelen aziz bir misafiri gören bu aileler şaşkınlık ve heyecan duygusuna kapıldılar. Zira bu misafirin bir gün onların yanında samimi bir şekilde oturması, onlarla çay, meyve ve tatlı yemesine ve hatıraları ve can fedakarlıkları gözden geçirerek sohbet etmelerine ve öyle şaşkınlık içinde onu misafir etmelerine bile akıllarının ucundan bile geçmezdi. Geçen sohbette İslam İnkılabı rehberinin Şehit Galvez Babumyan ailesiyle görüşünün bir parçasını anlattık. 30 yılı aşkın petrol şirketinin bilgisayar bölümünde çalışan Galveston İnkılap ve Grev sırasında öncüydü. Ülkenin kriz ve savaş koşullarında onun varlığı ve deneyimi ülkenin yönetimi ve borularda akan petrolün sürdürülmesi için gerekliydi. O ülkesini savunmak için ayağa kalktı ve bu yolda şehit oldu. Şehidin eşi şöyle diyor. Ayetullah Hamene'nin daveti üzerine onun kenarında mobilya üzerine oturdum. Bana şöyle sordular. Nasılsınız? İyiyim. Nerede şehit oldular? Ahvaz. Ne zaman? Savaşın 3. haftası 17 Mehr'de. Orada çalışıyor muydu? Evet.
Galveston işi ve kendisi hakkında konuşmak istiyorum ama asla yapamıyorum. Keşke bu kalbim biraz yavaş atsa. Rehberin yanında oturan iki erkeğin kim oldukları hakkında sorar. Biri şehidin kardeşiyim, diğeri de bacanağım diyor. Allah rahmet eylesin ve bu yeni miladi yılı ve Hazreti Mesih'in doğumunu size mübarek kılsın. Hepimiz teşekkür ettik. Hanımefendi, eşiniz ne iş yapardı? Petrol şirketinde görevliydi. Hava bombardımanı neticesinde şehit oldu. Şehidin kardeşi ve bacanağından ne iş yaptıklarını sordular ve daha sonra çocukları sorup soruşturdular. Burada yüreğim yarası kanıyor gibi oluyorum. Ben cevaben birisi üniversite öğrencisidir, diğeri de okula gidiyor. Rehberimiz çocukların ders ehli oldukları için sevindiler. Ben de gözaltı Galveston resmine bakıyor ve gülümsüyorum. Kız mı erkek mi? Biri kız biri erkek. Evde yoklar mı? Saat 7'de oğlum çıktı. Sizin geleceğinizi bilmiyordu. Bize bir şey söylemediler. Evet, dememeleri de icap ediyordu. Gülüyorum. Doğru diyorlar. Eğer biz kimin geleceğini söyleseydiler, tüm arkadaşlarımız, akrabalarımız ve mahalle ahalisi bizim evde toplanmış olacaktı. Ben sözlerimin devamında çocukların cumartesi sınavları olduğu için arkadaşlarının evine gidip ders çalıştıklarını anlattım. Oğlunuz hangi bölümde okuyor? Tıp. İnşallah dersinde ve işinde başarılı ve iyi bir doktor olur.
Tahran Radyosu.
Boğazım düğümleniyor, ağlamamı görmelerini istemiyorum. Servis yapma bahanesiyle mutfağa gidiyor ve orada gözlerimi yağmasına izin veriyorum. Salonda Ermeni piskoposu ve Ermeni ve Süryani törenleri ve gelenekleri arasındaki fark hakkında konuşmalar devam ediyor. Biraz rahatlamak ve geri dönmek için bekliyorum. Ama rehberimiz bundan daha erken geri dönmemi istiyor. Pekala, bu hanım efendi gelsinler, şöyle otursunlar. Biz gitmek üzereyiz. Sürekli çıkıp dönüyorlar. Onlara bizim gitmek istediğimizi söyleyiniz. Çabucak kendimi toparlıyorum ve misafirlerin yanına gidiyorum. Çayı bir parça tatlı ile içmişler. Meyve getirmek istiyorum ama oturmamı söylüyorlar. Buyurun oturunuz. İkramla ve daha fazla zahmete gerek yok. Buraya gelişimizden maksat bir an olsun diye sizinle oturmak ve sizi teselli etmektir. Zaten işinizi bu ülkenin ülkeleri yolunda kaybettiniz. Biz size teselli vermekle mükellefiz. Böyle zahmete katlanıp ikramlıklarla uğraşmanıza gerek yok. Ben ve şehidin kardeşi rehberimizin bu kadar mütevazi ve sadeliğinden dolayı mahcup duruma düşüyor ve ona teşekkür ediyoruz. Ben orada yokken sohbetin konusu ülkenin kiliselerine varmıştı. Ayetullah Hamine'yi İsfahan'ın Colfa bölgesinde gittikleri bir kiliseyle ilgili anısını anlatıyordu. Benim için çok tatlı geliyordu. Kendi kendime bu anının Farsça ve Ermenice olarak o kilisenin duvarlarına yazılması ne kadar güzel olur diye düşündüm. Efendimiz şöyle anlatıyor.
Colfa Ermenileri Kilisesi'ne gitmiştim. Kuma gittiğim ilk yıllarda. Sene 1337. İsfahan'a gittik, Colfa'ya doğru yola koyulduk. Orada iki kiliseyi ziyaret etmeye karar verdik. Birisi çok iyi ve büyük bir kiliseydi. Çanı kilise avlusunun ortasındaydı. Bu arada cenaze töreninin yapıldığı daha küçük bir kiliseye de gittik. İsfahanlı iki talebe arkadaşımızla beraberdik. Oraya gittik. Bir hademe vardı. İçeri girebilir miyiz diye sorduk. O da olur dedi. O etkinliğe katılan üç talebeydik biz. Gidip oturduk. Töreni neredeyse başından sonuna kadar izledim. Orada birçok kilise var. Galvestin kardeşi orada 12 kilise olduğunu ve büyük dedikleri kilisenin merkez kilise olduğunu açıklıyor. Peki hanımefendi, Allah size sabır ve mükafat versin ve çocuklarınızı iyi yetiştirmenizi ve onları verimli, büyük ve değerli insanlar haline getirmenizde size başarı nasip etsin ki size olan sevgileri ve vatana hizmetleriyle babalarının yerini alabilsinler. İnşallah muvaffak olursunuz. Rehberimizin duasını çok sevdim ve kalbimde amin diyorum.
Rehber Hamine'yi bizimle vedalaşmak için yerinde kalkıyor. O kadar sade ve alçak görünlüydü ki tüm bu utanç ve ıstırap duygusu yavaş yavaş kalbimi terk etmeye başladı. Ve şimdi kalbim sakin ve hafif atıyor. Bu misafirliğin devam etmesine ve rehberimize Galveston ahlak ve vicdanından bahsedip oğlumuz Varuja'nın babasına olan benzerliğini anlatmak istedim. Ama daha fazla zaman yok. Ayetullah Hamine'yi ayrılıyor. Ona birkaç kez teşekkür ediyorum. Birkaç dakika sessizlik içinde geçti. Hiçbirimiz birkaç dakika önce İran rehberinin burada yanımızda oturup çay içip konuşuna inanamadık. Çantamdan küçük bir fotoğraf çıkarıp koltuğa oturup onu izliyorum.
Dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesellere, peygamberlerin gönderilmelerinden felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 7. bölümünü birlikte dinleyelim. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Allah'ı tanıma yıllarından söz etmiştik. İnsanoğlu tarih boyunca yaşadığı dünyayı ve bu dünyayı yaratanı daha iyi anlamak için yeteneklere ve fikri gücüne göre bazı yolları seçmiştir. Fıtrata başvurmak ve akli delillere ve düşünceyi kullanmak Allah'ı tanımanın en önemli ve en makul yollarından sayılır. Gerçekte Yüce Allah'ı tanımak için varlık âlemini incelemek ve Kur'an-ı Kerim tabiriyle ilahi ayetlerin üzerinde düşünmek gerekir. Dünyada, yeryüzünde ve gökte ve insan vücudunda ne varsa her biri Yüce Allah'ın ayetleridir ve insanın kalbini varlık âleminin merkezine yönlendirir. İmam Ali Aleyhisselam Nehcu-i Belâ'nın 91. hutbesinde Yüce Allah'ın bazı ayet ve işaretlerini şöyle beyan ediyor. Yaratılışın izleri ve Yüce Allah'ın hikmetinin işaretleri yarattığı mahluklarda açıkça ortadadır. Allah'ın yarattığı her şey, O'nun varlığının hücceti ve delilidir. Gerçi bazı mahlukları sessiz gibidir, ancak varlıkları O'nun pak zatının tedbirlerinin işaretidir. Varlık âlemi üzerinde düşünmek en bilge ve âlim insanlardan sıradan insanlara kadar bütün herkesin üzerine açık olan bir yoldur. Her insan kendi yeteneği ve düşüncesine göre varlık âleminin başlangıcı ve mahlukların yaratılış hakkında bir takım güçlü ve sağlam delillere ulaşabilir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Her malın varlığı onun biri tarafından üretildiğinin işaretidir. Hani yüksek ve sağlam bir bina gördüğümüzde bu binayı bir mimar inşa etmiştir şeklinde düşünmüyor muyuz? Oysa o mimari hiçbir zaman görmemiş olabiliriz. Varlık âleminin hakikatlerini idrak etmek için her ne kadar düşünce anlamımızı genişletirsek genişletelim, yine de âlemin tüm sırlarına ulaşmak için yeteri kadar araç ve gereç bulamayız. Bu açıdan varlık âlemi iki bölüme ayrılıyor. Bunlar açık ve gizli ya da gayb ve şuhud âlemleridir. Varlık âleminin sadece tecrübi ilimler sahası ile özetlenen hissiyatla sınırlı olmadığı inkar edilemeyecek bir gerçektir. Bir başka ifade ile birçok hakikati göreceği hislerimizde idrak edemeyiz. Yaratılış sırlarını idrak etmek için başka araç gereçlere ihtiyaç vardır ve bir bakıma da bizim düşünce ve idrak gücümüze bağlıdır. Kuşkusuz ne zaman akıl ve düşünce insanın tecrübelerini ve hissettiklerini destekleyecek olursa birçok hakikati idrak etmek mümkün olur. Ehl-i Beyt rivayetlerinde akıl Yüce Allah'ın insanlara sunduğu bir nuru benzetilmiştir. Akıl hakkı batıldan ve hayrı şerden ayırt etmek için insanlara yardımcı olur. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Akıl aracılığı ile Allah'ın varlığına inanç şekillenir ve Allah'ın varlığını itiraf etmekle iman tamamlanmış olur. Eğer yaratılış kitabını gözden geçirecek olursak bu geniş alemi yüce akıl ve tedbirin yarattığını anlarız. Bu bile başlı başına sade ve açık bir delildir. Bu delile göre her güdümlü düzen akıllı bir düzen vericinin işareti. Nitekim varlık âlemi düzen ve tedbir işaretleriyle doludur. Varlık âleminin varlık başlı başına Allah tanımanın en açık delilidir. Kur'an-ı Kerim birçok vurgusu ile insanları yaratılış kitabını okumaya davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim bununla da yetinmiyor ve varlık âleminde şaşırtıcı örnekleri beyan ederek insanların araştırmalarını kolaylaştırıyor. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in insanları varlık âleminin yaratılışı üzerinde düşünmeye davet etmesinin sebebi her insanın kendi bilgi ve yeteneğine göre dünyadaki düzenin bariz örneklerini idrak edebilecek güçte olmasıdır. Varlık aleminde her zerrede hakim olan şaşırtıcı düzen, başlı başına her insanı bilge ve hikmet sahibi bir yaratanın varlığını idrak etmeye yönlendirebilir. Yaratılış aleminin sırları ve dakik ve aynı zamanda karmaşık düzenlere geniş ve derin bir okyanus gibidir. İnsanoğlu şimdiki bilimi ile bu yolda sadece birkaç küçük adım atabilmiştir. Ve ilim ve bilim alanlarında ilerledikçe varlık aleminin azameti karşısında şaşkınlığı ve hayreti daha da artırıyor. Ve kendi ilim ve biliminin ne kadar naçizane olduğunu anlatıyor. Bir fizikçi şöyle diyor, her ne kadar daha fazla okuduysam ve atomdan, galaksilere ve mikroptan insana kadar tüm mahlukları gözden geçirdikçe ilmimin artmasına paralel olarak meçhullerin her geçen gün daha da arttığını anladım. Bilginlerden bu tür sözler çok duyurulmuştur. Bu sözler insanların bilim basamağının henüz başında olduğunu ortaya koyuyor. İşte bu yüzden ünlü fizikçi Einstein'dan bildikleriyle bilmediklerini karşılaştırması istendiğinde kütüphanesinde bir merdivenin yanında dururken şöyle karşılık veriyor. Bu iki konunun birbirine oranı şu merdivenle sonsuz gökyüzünün oranı gibidir. Ben bilim merdiveninden henüz birkaç basamak tırmandım. Buna karşın insanların yaratılışın azametiyle ilgili şimdiye kadar bildikleri bu alemin hekim, bilge ve muktedir bir yaratan tarafından yaratıldığını anlamaya yetecektir. Bu bilim açıkça varlık alemine hakim olan bu denli dakik ve karmaşık bir düzenin güçlü, hikmetli ve bilge bir yaratan olmaksızın yaratılamayacağını ispat etmeye yetmektedir. Şimdiye gelen varlık aleminde yüce yaratanın güç ve hikmetlerinden bazı örnekleri gözden geçirelim. İlkin yaşadığımız şu yer kürümüze bir göz atalım. Bugün artık herkes şu görecede sakin görünen devasa kürenin birkaç çeşit hareketi söz konusu olduğunu bilmektedir. Yer kürümüz çok dakik ve hesaplanmış bir şekilde kendi ekseni tarafından dönüyor ve bu hareket sayesinde gece gündüz oluşuyor. Yer kürümüz aynı zamanda güneşin etrafında dönüyor ve bu hareket tam bir yıl sürüyor. Bu hareket çeşitli mevsimlerin ortaya çıkmasına ve düzenli bir şekilde bir ardı sıra galip çıkmasına vesile oluyor. Öte yandan bilindiği üzere eğer güneş veya yıldızların ışınları hiçbir engel olmaksızın doğruca yeryüzüne ulaştıysa insan yaşamını olumlu etkilerdi. İşte bu yüzden de yerkürenin çevresini atmosfer dediğimiz gaz bir tabaka kaplıyor ve güneşin mor ötesi zararlı ışınlarını engelliyor. Ayrıca yeryüzündeki ısıyı da dengeleyerek hayat şartlarını oluşturuyor. Yerkürümüzün güneş sistemindeki yeri, aldığı güneş enerjisi miktarı, su ve toprak dengesi ve yine atmosferindeki gaz oranları öylesine dakik bir şekilde ayarlanmıştır ki canlı mahlukların yaşamı için gereken şartları hazırlamıştır. Örneğin eğer yerkürümüzün komşu gezegenlerinden birine seyahat edecek olursak bu seyahat özel teçhizat olmaksızın imkansızdır. Merkür'ün atmosferi yoktur ve bu yüzden ısıyı kendinde tutamaz ve bu yüzden gece ve gündüzü arasındaki sıcaklık farkı çok yüksek. Evet, yerkürede yaşayan insanlar şunu bilmeleri gerekir ki, eğer gezegenimiz göktaşı bombardımanları yüzünden yok olmadıysa, eğer aşırı soğuk veya sıcaktan korunuyorsa ve yine binlerce veya milyonlarca tehlikeden korunuyorsa, bunun sebebi ancak alemi yaratan Allah'ın yerküreyi insanların ve canlıların yaşam alanı olmasını irade buyurduğu içindir. Her gün uzaydan yığınla göktaşı ve diğer meteorlar, korkunç bir hızda yerkürümüze doğru gelir ancak Subhanallah varlık alemini tedbirli yaratan Yüce Allah yerkürenin atmosferini adeta bir kalkan olarak bu tür tehlikelere karşı yaratmış ve yerkürenin Merkür gibi göktaşı yağmurlarından hedef haline gelerek yok olmasını engellemiştir. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Tahran Radyosu Podcast. Değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te sizlere Marlik Tepesi ve İran'ın bu bölgesinin altın kupalarından bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'in yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bugüne kadar Marlik'in altın kabartmalı antikalarını hiç duydunuz mu? İran'ın kuzeyindeki antik tepelerden elde edilen 3000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan barat ve vazo şeklinde bir obje. Bugünkü sohbetimizde İran'ın kuzeyindeki Marlik Tepesi ve de İran'ın bu bölgesindeki altın ve gümüşten yapılmış vazo misali bir objeden bahsetmek istiyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te kanatlı inek altın vazosu, iki başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu adlı üç tarihi eserden bahsetmek istiyoruz. Efsaneyi ve tarihi anlatan, hatta efsanenin de ötesine geçerek hayatı anlatan tarihi efsaneler. Fakat isterseniz öncelikle bu tarihi eserlerin nerede keşfedildiğinden söz edelim. İran'ın kuzey bölgesindeki Gilan eyaletinin Rudbar şehrinde Marlik Tepesi denilen bir yerde Marlik altın vazoları keşfedildi. Marlik Tepesi eski bir uygarlığın parçası sayılır. Yazılı delil yetersizliğinden dolayı sessiz kalan ve elde edilen delillere göre İran platosunun eski uygarlıklarından biri olan bir medeniyettir. Ancak yazılı delil yetersizliğinden dolayı bu medeniyet hakkında kesin bilgiye sahip olunmamakla birlikte bu bölge halkının hangi din ve mezhebe sahip olduğunu ve nasıl düşündüklerini bilmiyoruz. En azından sanatta ve sanat eserlerinin üretiminde çok ileri ve sanatçı insanların bulunduğunu bilmekteyiz. Marlik Tepesi, Rudbar çevresindeki Goherud Vadisi'nde bulunan 5 antik tepeden biridir. Burası uzun yıllar boyunca Gilan halkının varlıklı atalarının ikametgahı olan hoş iklime sahip bir vadidir. Zeynep Bicar Tepeleri, Pilakale, Dorbicar ve Cazemkol bu bölgenin diğer önemli tepelerindendir. Yüzyıllar boyunca insan sanatı ve uygarlığının değerli bir hazinesini gizleyen Marlik Tepesi aslında doğal ve kayalık bir tepedir. Bu tepe demir sülfat taşlarından yapılmış olup doğal ve alt katmanları tepenin içinde büyük çatlaklar oluşturur. Ve bu delikler fare, yılan gibi hayvanların buraya yuva yapmasına neden olur. Bazıları Marlık adının bu bölgede Farsça'da mar olarak telaffuz edilen çok sayıda yılanın olduğu için böyle telaffuz edildiğini düşünüyor. Fakat kimileri de Marlık'ı Mard ve Lik olmak üzere iki hecenin birleşmesinden oluşan ve Mard halkı anlamına gelen tarihi bir kelime olarak kabul ediyor. Bu teoriye göre bu kelimenin aslen Mardlik olduğu, dal harfi kaldırılarak Marlık olarak değiştirildiği belirtilmektedir. İran tarihi ve kültürüne ilgi duyanlara bu bölge hakkında daha fazla bilgi edinmenin kapısını açan en önemli kişilerden biri de Doktor İzzetullah Negahban'dır. O, İran arkeolojisinin babası sayılıp kazılarında hatıralarının zihinlerden silindiği bu 3000 yıllık medeniyetin bir kısmını ortaya çıkarmayı başarmıştır. ...1941 yılı sonbaharında Doktor İzzetullah Negahban başkanlığındaki bir heyet, inceleme yapmak üzere Rudbar şehrinin Rahmetabad bölgesine gitti. O, yanındaki ekiple beraber 14 yıl boyunca bu bölgeyi araştırdı ve bu araştırmalar sonucunda düzenli olarak tepe yüzeyine dağılmış, genellikle taş ve çamurdan yapılmış 53 mezar keşfedildi. Bu bölgede büyük taş levhalar mevcut olup, bölgeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Goherrud Vadisi'nden getirilen bazı mezarların yapımında sarı taşlar kullanılmıştır. Marlık tepelerini kazmak, Doktor Negahban ve meslektaşları için çok meşakkatli ve sorunlu bir işti. Köylülerin, kaçakçıların kışkırtmasıyla yaptıkları çatışma ve insanlık dışı uygulamalardan, 2. Pehlevi dönemi devlet yetkililerinin başlattığı ve sonunda doktor ve meslektaşlarının yargılanmasına yol açan iftira ve sıkıntılara gibi büyük sorunlar. Nihayetinde ulaşılan sonuç tüm sıkıntı ve zorluklara değmişti. Evet değerli dinleyiciler, Doktor Negahban'ın çektiği bu zorluk ve sıkıntıların sonucuna değdiğini belirtmiştik. Şimdi isterseniz bu kazılar sonucu keşfedilen tarihi eserlere şöyle bir göz atalım. Bu bölgeden birçok seramik ve altın obje çıkarılmıştır. Bu da bölge sakinlerinin büyük zenginliğini göstermektedir. Bu eserler yaklaşık 3000 yıl öncesine, yani milattan önce 2. milenyumun sonu ve 1. milenyumun başlarına kadar uzanıyor. Doktor Negahban'ın kazılarında ortaya çıkan 53 mezar, arkeologlar ve araştırmacılar için çok değerli bilgiler içeriyordu. Kazılarda tamamen kıyafet ve süslemelerle gömülen Mard halkının cesetleri bulundu. Bu bölgenin insanları ölülerini resmi kıyafetleriyle ve yan yatırarak bir taş levhanın üzerine koyuyorlardı. Bu durumda dizler hafifçe bükülmüştür. Ölülerin yanlarına dini ritüel kapları, heykeller, süs eşyaları, altın ve mücevher, silahlar, alet ve ekipmanlar, mutfak eşyaları, hatta çocuk oyuncakları gibi pek çok nesne de gömülüydü. Ölüyle beraber gömülen eşyalar, mezar sahibinin kimliği ve mesleğinin de göstergesi sayılırdı. O dönemin dini inançları açısından bu mezarlar döneme göre özel bir düzen içinde dizilmiş, kıymetli ve zarif sanat eserleriyle doluydu. Marlik Sultanları mezarlığı kazısında bulunan mezarlar her ne kadar güç, önem ve zenginlik bakımından birbirlerinden farklı olsalar da bu kavimlerin ölümden sonra hayatın varlığına dair inanç ve düşüncelerinin en güzel temsilcileriydi. Sahipleri hem yapı tarzı hem de nesneler açısından. Bu mezarlar arkeologlara geçmişte İran sanatının ve endüstrisinin gelişimi hakkında belgelenmiş ve değerli belgeler sağlamıştır. Bu bölgede yapılan kazılar sonucu hançer, kılıç, süngü, mızrak, bileklik, savaş kol bandı ve bronz sapan gibi pek çok savaş malzemesi ele geçirilmiş. Bu da bu kavimlerin savaşçı olduklarını göstermektedir. Doktor Negahban'ın keşif ekibinin buluşları büyük bir başarı sayılıp aynı zamanda gizli bir tarihi ortaya çıkardı. Bu kazılar neticesinde İran'daki sanatçıların yapmış olduğu değerli eserlerin teker teker toprağın altından çıkarılması insanları adeta büyülemişti. Evet değerli dinleyiciler, sohbetimizin başında sizlere bahsettiğimiz 3 kupa olan kanatlı inek altın vazosu, iki başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu bunların en önemlilerindendir. Bu vazolardan her birini yapan sanatçılar çevrelerindeki doğadan ilham almışlardır. Çevrelerindeki inekler, koyunlar, atlar, ördekler ve keçiler gibi evcil hayvanlar ve doğada gördükleri yılanlar, akbabalar, ceylanlar, kartallar, domuzlar ve leoparlar gibi doğanın vahşi hayvanların tasvirlerini sergilemişler. Bunun yanı sıra bazı vazoların motiflerinde birkaç hayvanın birleşmesinden oluşan mitolojik hayvanlar da göze çarpmaktadır. Tüm bu motifler hayatın zorlukları ve yaşananların üstesinden gelmek için içsel bir ihtiyacın göstergesi olup altın objelerin her biri bu ihtiyacı güzel bir sanat eseri biçiminde anlatmada Marlik sanatçılarının el sanatını gözler önüne seriyor. Marlik vazosu olarak bilinen kanatlı inek altın vazosu, saf altından yapılmış bir obje olup 18 santimetre yüksekliğindedir. Bu, antikanın kabartmalı tasarımlarının yüksekliği 2 santimetreye ulaşıyor. Ortadaki motif ise hayat ağacının vazosu ve ağacın iki yanından iki kanatlı inek yukarıya çıkmakta. Bu 4 mitolojik kanatlı boğa, vazonun üzerindeki kabartma oymalarla güzel bir şekilde dekore edilmiştir. İneklerin kanatlarının olması onların cennetlik olduğunu gösteriyor. İneklerin başları kabın gövdesinden çekiçleme tekniği ile kabartılmıştır. Her bir kanatlı inek çifti palmiye benzeri dekoratif bir ağaca tırmanırken tasvir edilmiştir. Bu hayali hayvanların son dereceye hareketli ve canlı oldukları, arka ayakları üzerinde durdukları gösterilmiştir. Ön bacakları kaldırılır ve ağacın gövdesi ve dalları etrafında dinlendirilir. Kanatlı inek kabı güzellik, doğruluk ve sanatta son noktadır. Güzel kanatlara sahip efsanevi inekler, ona üç boyutlu bir görünüm kazandırmaya çalışıldı. İki boyutlu bir bağlamda üç boyutlu bir görünümü vurgulama ve verme çabası, bu medeniyette çok mükemmel bir görsel vizyonu göstermektedir. Bu ineklerin başları, vazonun dış yüzeyinden perçinlenmeyip, büyük bir zarafetle vazonun iç kısmından dışarıya doğru çıkarılması, bu objeye çok daha güzel bir ilginç görünüm kazandırıyor. İki inek deseni arasında ve hayat ağacın üzerinde nilüfer çiçeğine benzer bir çiçek deseni görülüyor. Bu vazo benzeri objenin kenarı çok ince bir tel bantla süslenmiş ve bu vazonun gövdesiyle tabanın birleşmesi noktasında köşeli bir çıkıntı bulunmaktadır. Bu vazonun altında güzel bir çiçek kazınmıştır. Çiçekler arasında ışınların düzenli olarak yayan güneşin rolü görülmektedir. Marlik halkı için güneş çok önemliydi ve ellerinden geldiğince çoğu metal kap, fincan ve bardağın alt kısmına güneşin sembolünü dekoratif geometrik üçgenler şeklinde tasvir ediyorlardı. Bu desenin türü ve çizim şekline dikkatlice bakıldığında güneşin her şeyin merkezinde olduğu ve tüm canlıların onun hayat veren ışık ve sıcaklığından canlandığı görülüyor. Fakat ikinci kupa bunun da ötesine geçerek bir önceki vazodan iki başlı canavar ve ceylan vazosu olarak bilinen kupadan daha efsane hale gelmiş ve muhtemelen M.Ö. 14. ve 12. yüzyılın ortalarında yapılmıştır. İki ceylanı tutan korkunç iki başlı bir canavar. Sanatçı bu kupanın gravüründe Marlik kültüründeki olası mitolojik karakterlerden birini anlatmaya çalışıyor. Bu obje gümüş ve altın alaşımından yapılmış olup boyutu 11 santimetreye 11 santimetredir. Bu kupa misali objenin üzerinde iki başlı bir canavar göze çarpıyor. Canavarın ağzı korkunç bir şekilde açıkken bir başı sola, diğeri sağa eğilmiş, bağırıyormuş gibi görünüyor. Canavarın kanatları açık ve iki bacağında ona sembolik bir kombinasyon veren kıvrımlar bulunmaktadır. Canavarın her pençesi ceylanın bir bacağını tutuyor. Canavar bu iki ceylanı avlıyor. Bu çalışma kalem ve kapartma tekniğiyle yapılmıştır.
Thank you.
Ancak üçüncü tarihi eser olan Hayat Efsanesi vazosu önceki iki objeden çok farklıdır. Doktor Negahban'ın belirttiğine göre bu vazonun yüksekliği 20 santimetre, çapı ise 14 santimetredir. Bu objenin üzerindeki yazı bir antilopun hayat hikayesini anlatıyor. Yani doğumun başlangıcından yaban domuzu tarafından öldürme anına kadar olan süreç en ince ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Hayat Efsanesi vazosunda 5 sıra bulunmaktadır. En alt sırada yani 1. sırada bir antilop annesinin sütünü içiyor. Anne ise yanı başındaki çalıdan besleniyor. Üst sırada ayrıca iki keçinin tomurcuklarını yediği bir ağaç göze çarpıyor. 3. sırada ise aynı dağ keçisini yiyen domuzlar görülüyor. Uzaklarda akbabalar gökyüzünde uçuşuyor. Sanatçı bu akbabaları küçük çizerek keçilerin domuzlar tarafından yenildiği görüntülerini uzaktan göstermeye çalışıyor. Üst sırada domuzlar gider ve keçi kalıntıları gökten inip keçinin kalıntılarını yiyen akbabalara verilir. Son sıra ise vazonun kenarı sayılır. Doktor Negahban'a göre bu vazo belki de dünyada hayata dair bir hikayeyi net bir sekansla anlatan bir eserdir. Diğer iki vazodan farklı olarak bu vazo oldukça gerçekçidir. Değişen hiçbir şey bulunmamaktadır. Keçi, domuz, ağaç ve akbaba olması gerektiği gibi tasvir edilmiştir. Doğada normalde yaşadıkları sürecin aynısını yaşarlar ve gözlemcinin şimdiki zamanı bunu gerçek anlamda yansıtır. Bunda büyülü, doğaüstü veya metafiziksel hiçbir şey bulunmamaktadır. Her şey mantıksal bir süreçte gerçekleşir. Bu objeyi ilk yapan kişi, yaban hayatında olup bitenleri yakından gözlemlemiştir. Dolayısıyla bu eser sadece bir olayın hikaye benzeri bir anlatımı olmayıp, daha ziyade dünyanın ilk biyoloji kitabı olarak kabul edilebilir. Bir hayvanın yaşam ve ölüm öyküsünü diğer canlılarla nasıl etkileşim kurduğunu tamamen doğal ve gerçekçi bir şekilde anlatan bir kitap. Böyle bir şeyin Marlik uygarlığında bir tür entelektüel işlem olarak kabul edilip edilmediği en azından bu bölgedeki arkeolojik keşiflerle doğrulanamıyor. Fakat o kadar değerliydi ki altın objenin üzerine kazınmış ve İran platosunda bilimsel düşüncenin iki kıvılcımlarından biri olarak kabul edilmiştir. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazineleriyle Bakış isimli podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bu sohbetimizde sizlerle İran'ın kuzey bölgesindeki Marlik uygarlığını ve burada keşfedilen antikalardan bahsettik. Bir sonraki podcast'te sizlere İran'ın bir başka tarihi hazinesinden daha bahsedeceğiz. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast'tir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için yorum bölümünde veya sosyal ağlardan bize mesaj gönderin. Ayrıca bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor: "Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır." Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali Aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca öne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor: "Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden İlim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor." Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, İnsanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil, bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri, sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. D. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belagada yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.